Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25
Ayrım 1 İt Dalaşı Frederick Forsyth E Yayınları 2. Baskı Ekim 1974 Özgün adı The Dogs of War Türkçesi Turgut Arıkan Bu kitap 504 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Eylül 2008. Okuyan Levent Filyoz. 1938 yılında doğan, İngilizceden başka Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça bilen, askerliğini İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak yapan Frederick Forsyth, 1958 yılında gazeteciliğe başladı. İngiliz gazetelerinde görev aldı. 1963-65 yılları arasında Reuters Ajansı'nın Paris muhabirliğini yaptığı sıra topladığı belgelere dayanarak yazdığı The Day of the Jackal, Çakal, E Yayınları Genel Dizi 70 adlı kitabı yayımlanana kadar adını pek duyuramamıştı. Ama Çakal büyük bir ilgiyle karşılandı. Bütün dünya dillerinde yayın hakları hemen satıldı. Film hakları için alışılmışın çok üstünde bir ücret ödendi. Çakal, İngiltere, Amerika, Almanya, İtalya gibi ülkelerde bestseller, en çok satan kitaplar listelerinde uzun zaman bir numarada kaldı. 1972 yılında yayımlanan The Odessa File, Odessa, E Yayınları Genel Dizi 77 adlı kitabıyla uluslararası yayın piyasasında kazandığı büyük başarıyı perçinledi. Frederick Forsyth'ın bu kitabı da kısa zamanda 17 dile çevrildi ve yine bir numaralı kitap olarak listelerde yerini korudu. The Dogs of War, İt Dalaşı yazarın son romanı. Yayımlanır yayımlanmaz İngiltere'de bir, Amerika'da iki numaralı kitap olarak listeye giren İt Dalaşı, paralı askerlerin soluk kesici serüvenlerini konu alıyor. Çakal gerçekten türünün akıcı bir anlatımla yazılmış, ustalıklı, olağanüstü bir örneği. Kendi ülkesine Ian Fleming'i kolayca alaşağı eden soluk kesici politik bir serüven romanı. Sunday Times, Frederick Forsyth'ın elinde belgesel serüven romanı ayrı bir kimlik kazanıyor. Odessa ile Mr. Forsyth hem sürükleyici hem de tedirgin edici bir eser koyuyor ortaya. The Guardian. Çakal ve Odessa'dan sonra Frederick Forsyth İt Dalaşı'nı da bir makine düzeniyle en çok satan kitap haline getirmeyi başarmıştır. İt Dalaşı'nda bir insanın savaşta gösterdiği yiğitlik onun hem kişi olarak değerini ölçmekte hem de uygarlığının derecesini saptamaktadır. Forsyth bu işi bir noktaya getirmiştir ki yoksul, mutsuz ve yağmaya uğramış bir Afrika'nın görünümü insanın içini karartmaktadır. Donald Goddard, The New York Times Book Review At bir savaş narası ve sal savaş köpeklerini, William Shakespeare Onun ölümünden haberi olmayacak, ne de benim için üzülecek ve ben kutsal topraklara gömülmeyeceğim ve bir zangoca çanları çalması söylenmeyecek ve kimse ölü bedenimi görmek istemeyecek ve cenazemde yaslı bir kimse arkamdan yürümeyecek ve mezarıma çiçek ekilmeyecek ve kimse anmayacak beni. Biliyorum bunu adım gibi. Thomas Hardy Giorgio ve Christian ve Schley ve koca Mark ve Kara Johnny ve mezarları olmayan ötekiler için hiç olmazsa bir şeyler yapmaya çalıştık. Giriş O gece gökyüzünde ne bir yıldız ne de ay vardı. Yalnızca Batı Afrika'ya özgü nemli kadife gibi ılık bir karanlık kaplamıştı ortalığı. Yukarıdaki bulut kümesi Iroko ağaçlarıyla hemen hemen aynı yükseklikteydi. Yerde bekleyenler kendilerini bombardıman uçaklarından koruması için bu bulut kümesinin birkaç dakika daha kımıldamadan durmasına dua ediyorlardı. Eski DC-4 inişinden 15 saniye önce yakılan pist ışıklarını görüp inmiş, büyük bir gürültüyle hurma dallarından yapılmış olan kulübeye doğru ilerliyordu. Geceleri uçuştan korkan Mısırlıları sindirmek için gece bombardına çıkan ve büyük bir olasılıkla son 3 aydır sürekli saldıran 6 Doğu Alman pilottan birince yönetilen bir MiG-17 hızla batıya doğru geçti. bulut kümesinin üstünden geçen uçağın yerden görülmesine olanak yoktu. Aynı nedenle pilot da havaalanını göremedi. Havaalanının ışıklarını görmeye çalışmış olmalıydı ama ışıklar söndürülmüştü. Üstünde uçan uçağın sesini kendi uçağının sesinden duyamayan pilot, pist ışıklarının sönmesi üzerine uçağını uygun bir yere götürmek için farları yakınca, karanlığın içinden söndür şu ışığı diye bir ses yükseldi. Ama bu ses de uçağın gürültüsü içinde eriyip gitti. Uçak istediği yere gelince pilot farları söndürdü. Bu arada yukarıdaki uçak da çoktan uzaklaşmıştı. Hava alanının biraz güneyinde son çarpışmaların olduğu yerde bir topçu birliği olmalıydı. Ama iki aydır ne yiyeceği ne de cephanesi kalan bu birliğin askerleri canlarını kurtarmak için ormana çekilmişlerdi. DC-4'ün pilotu havaalanına daha önce gelmiş bulunan Super Constellation'ın 20 metre ötesinde uçağını durdurdu ve yere indi. Ona doğru koşan bir Afrikalı ile aralarında geçen kısa bir konuşmadan sonra ormanın karanlığında kaybolmuş bir grup adama doğru ilerlediler. Kendilerine doğru gelmekte olan iki adamı gören bu grup dağılmaya başladı. DC-4'ten inen adam dağılan grubun içine girdiğinde tam ortada beklemekte olan bir siyahla yüz yüze geldi. Uçakla gelen beyaz karşısında bulunan bu adamla karanlıkta olsa bile ilk kez karşılaştığını biliyordu. Çevredeki birkaç adamın içtiği sigaralar tarafından aydınlatılan bu alanda karşısındaki adamı tanımıştı. Pilotun başında kep yoktu, bu nedenle eliyle değil başıyla karşısındaki siyahı selamladı. Şimdiye kadar hiçbir siyaha böyle selam vermemişti. Niçin verdiğini de anlayamamıştı. "Yüzbaşı Van Cleef," diye tanıttı kendini. İngilizce konuşuyordu ama aksanı bir Afrikalı'nınki gibiydi. Aynı biçimde selam vermek için başını önüne eğen Afrikalı'nın kıvırcık siyah sakalı arazi üniformasının önüne sürtülünce bir hışırtı çıkardı. "Uçuş için tehlikeli bir gece Yüzbaşı Van Cleef. Erzak getirmek için de biraz geç kalmışa benzersiniz," dedi. Ağır ağır konuşuyordu ve sesi sanki derinden geliyordu. Aksanı bir Afrikalı'nınkinden çok bir İngiliz'inkine benziyordu. Zaten eğitimini İngiltere'de görmüştü. Yüzbaşı Van Cleef niçin geldiği sorulduğu zaman hiç de rahat etmezdi. Bu savaş süresince belki 100. kez aynı soruya cevap vermek zorunda kalması yine canını sıkmıştı. "Erzak falan getirmedim efendim, getirecek erzak kalmadı." Yine istemediği bir sözcüğü kullanmıştı. Bu adama efendim demeyeceğine yemin etmişti. Bir Afrikalıya asla. Libreville'deki otelin barında görüştüğü öteki pilotlara hak veriyordu. Karşısındaki adam hiç kimseye benzemiyordu. "O halde niçin geldiniz?" diye sordu general. Ses tonu yumuşamıştı. "Belki de çocuklar için. Rahibelerin daha güvenli bir yere göndermek istedikleri çocuklar var burada. Ama bu gece onları almak için uçak gelmeyecek." Geliş amacının bu olmadığını göstermek için Van Cleef başını iki yana salladı. Ama karanlıkta bu hareketinin görülemeyeceğini anlamakta da gecikmedi. Utancından yüzü kızarmıştı ve yüzünü gizleyen karanlığa bir yakınlık duydu. Onları çevreleyen fedailer ellerindeki yarı otomatik silahları ona doğru yöneltmiş bekliyorlardı. "Hayır, sizi almak için geldim. Elbette gelmek isterseniz." Uzun bir süre sessizlik oldu. Afrikalı'nın ona baktığını hissediyordu ve yanlarında bulunan birinin sigarasını kaldırmasıyla gözünün akını gördü. "Anlıyorum. Sizi bu gece buraya gelmenizi hükümetiniz mi söyledi?" "Hayır," dedi Van Cleef. "Bu benim fikrimdi." Tekrar uzun bir sessizlik kapladı ortalığı. Sakallı baş ya bir şeyler anladığından ya da şaşkınlıktan ötürü ileri geri sallanmaya başladı. "Size teşekkür ederim," diye bir ses yükseldi karanlığın içinden. "Oldukça güç koşullar altında gelmiş olmalısınız buraya. Ama istediğim yere gitme olanağım var. Şu Constellation'la sürgüne bile kendim gidebilirim." Van Cleef biraz olsun rahatlamıştı. Eğer Libreville'a geri dönüşünde uçağında generali de götürseydi ne gibi siyasal sorunların ortaya çıkabileceğini düşünemiyordu. "Siz buradan gidinceye kadar burada bekleyeceğim," dedi ve tekrar başıyla selam verdi. İçinden elini uzatıp el sıkışmak gelmişti ama böyle bir hareketin nasıl karşılanacağını kestiremediği için elini uzatmadı. Afrikalı generalin de aynı şeyleri düşünmekte olduğunu nereden bilebilirdi? Geri döndü ve uçağına doğru yürümeye başladı. O uçağa doğru ilerlerken bir süre daha siyahlardan hiçbir ses çıkmadı. "Niçin bir Güney Afrikalı ve Afrika'da doğan bir Avrupalı böyle bir şey yapar?" diye sordu bir asker generale. Bu grubun liderinin gülmesiyle bir dizi beyaz diş çıkmıştı meydana. "Bunu anlayabileceğimizi hiç sanmıyorum," dedi. Havaalanının öteki ucunda bir Land Rover'ın içinde oturan beş adam uçağa doğru ilerleyen karaltıları izliyorlardı. Grubun lideri Afrikalı şoförün yanında oturuyor ve beşi de durmadan sigara içiyorlardı. Güney Afrika uçağı olmalı, dedi grubun lideri, arkada oturan dört beyazdan birine dönerek. Jenny, git pilota sor, bakalım bizim için yeri var mı? Uzun boylu, iri kemikli ve sağlam yapılı bir adam arabanın arkasından indi. Öndekiler gibi o da tepeden tırnağa yeşil arazi giysilerinin içindeydi. Giysinin üstünde kahverengi şeritler vardı. Ayaklarında pantolonunun paçasını içine soktuğu postalları vardı. Kemerinden bir matara ve bir kama sallanıyordu. Omuzunda da içi boş olan üç torba vardı. Land Rover'ın önüne geldiği zaman grubun lideri onu yanına çağırdı. Tüfeğini bırak, dedi ve tüfeği almak için ona doğru uzanırken, Johnny, bu işi becermeye çalış, olur mu? Eğer bu uçakla buradan çıkamazsak birkaç güne kalmaz bizi doğrarlar, diye devam etti. Johnny diye çağrılan adam başıyla onayladıktan sonra beresini düzeltip DC-4'e doğru yürümeye başladı. Arkasından ona doğru yaklaşmakta olan altı lastik bir çift postalın sesini duymadı Van Cleef. Selam yüzbaşı. Van Cleef sesin geldiği yöne doğru döndü. Sesin sahibini merak etmişti. Karanlığın içinde iri yarı bir gölge gördü. Başıyla selam verdi. Selam, Afrikalı mısın? Uzun boylu adam başıyla onayladı. Jean Dupre, dedi ve elini uzattı. Cobus Van Cleef, dedi havacı ve el sıkıştılar. Nereye gidiyorsunuz, diye sordu Dupre. Libreville. Yükleme işlemi biter bitmez yola çıkacağım. Ya sen? Burada takılıp kaldım arkadaşlarımla birlikte. Müttefikler bizi bulursa sonumuz geldi demektir. Buradan çıkmamıza bize yardım eder misiniz? Kaç kişisiniz, diye sordu Van Cleef. 5. Kendisi de bir paralı asker olan Van Cleef hiç duraksamadı. Bazen yasa dışı olanların birbirlerine ihtiyacı olur. Peki uçağa binin ama zaman kaybetmeden, hemen binin. Şuradaki uçağın hemen ardından kalkacağız. Dupre'ye teşekkür ettikten sonra hızla Land Rover'a doğru yürümeye başladı. Öteki dört beyaz arabanın önünde durmuş bekliyorlardı. Bu iş oldu ama hemen uçağa binmemiz gerekiyor, dedi Güney Afrikalı. Peki eşyalarınızı arkaya bırakın ve giderim, dedi grubun lideri. Tüfekler ve cephane torbaları aracın arkasına bırakılırken direksiyon başında oturan ve üniformasında teğmen rütbesi bulunan siyah renkli subaya doğru eğilen grup lideri ''Hoşça kal Patrick'' dedi. Sanırım artık her şey bitti. Land Rover'ı bir yerde devir, silahları bir yere göm ve gömdüğün yeri işaretle. Üstünden üniformanı çıkar ve ormana sığın. Anlıyorsun değil mi? Bir yıl önce er olarak orduya katılan ve savaş alanındaki üstün yeteneklerinden ötürü kısa bir süre içinde teğmen olan Patrick ne yapması gerektiğini anlamıştı. Başıyla liderinin dediklerini onaylarken üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Güle güle. Öteki dört paralı asker de Patrick'le vedalaştıktan sonra DC-4'e doğru yürüdüler. Grubun lideri de tam adamlarının peşinden gidecekti ki o anda karanlık ormandan çıkan iki rahibe onun yanına geldi. Binbaşı! Paralı asker geri döndüğünde iki rahibeden birini tanıdı. Onunla aylar önce bir sahra hastanesinde karşılaşmıştı. Savaşın en ateşli günlerinde onları hastaneden çıkarmıştı. Rahibe Mary Joseph, ne arıyorsun burada? Lekeli üniformasının kolunu tutan yaşlı İrlandalı rahibe içtenlikle anlatmaya koyuldu. Rahibe anlattıkça o da başıyla onaylıyordu. Rahibe sözünü bitirince, denerim ama elimden başka bir şey gelmez, dedi paralı asker. DC-4'ün kanadının altında duran Güney Afrikalı pilota doğru gitti ve onları seyreden biri birkaç dakika tartıştıklarını rahatça anlayabilirdi. Sonunda üstünde üniforması olan adam rahibelerin yanına geldi. Kabul etti ama acele etmemiz gerekiyor. Bir an önce buradan uzaklaşmak istiyor. Tanrı seni korusun, dedi rahibe ve yanındaki öteki rahibeye dönerek bir şeyler söyledi. Öteki rahibe koşar adımlarla uçağın arkasına doğru gitti ve yolcu kapısı merdivenini tırmandı. Paralı askerler konuşansa ormanın karanlığına doğru yöneldi ve bir sürü adamla geri geldi. Her birinin kolunda bir bohça vardı. DC-4'ün kapısına geldiklerinde ellerindeki bohçaları merdivenin yukarısında bekleyen rahibeye uzattılar. Aşağıdan aldığı bohçaları uçağın içine dizen rahibenin arkasında bulunan ikinci pilot onu seyrediyordu. Rahibe birkaç bohçayı yerleştirdikten sonra ikinci pilot ona yardım etmeye başladı. ''Tanrı senden razı olsun'' dedi İrlandalı rahibe alçak sesle. Bohçaların birinden dışarı sızan yeşil renkteki dışkı pilotun koluna sıvaştı. ''Allah kahretsin'' diye geçirdi içinden ikinci pilot ve yardım etmeye devam etti. Paralı askerlerin lideri tek başına kalınca Super Constellation'dan yana döndü. Arka kapısından yenilmiş ülkenin yöneticileri uçağa biniyorlardı. Uçağın kapısından sızan ışığın altında görmek istediği adamı gördü. Ona doğru ilerlerken görmek istediği adam uçağa binmek üzereydi. Uçağa binmeyecek olanlar merdiveni çekip de ormanda saklanmak için adamın uçağa binmesini bekliyorlardı. İçlerinden biri merdivenleri çıkmakta olana seslendi. ''Binbaşı Shannon geldi efendim.'' Bunun üzerine General Shannon'a doğru döndü ve bu durumda bile yüzünde bir gülümseme göründü. Shannon, benimle birlikte gelmek mi istiyorsun? Shannon merdivenin başına gelince onu askerce selamladı. General karşılıkta bulundu. Hayır, teşekkür ederim efendim. Biz Libreville'e gitmek için bir araç bulduk. Yalnızca sizinle vedalaşmak istedim. Evet, çok uzun bir savaştı. Korkarım artık sona erdi. Hiç olmazsa birkaç yıl için. Halkımın çok uzun süre boyunduruk altında yaşayacağına inanmıyorum. Bu arada sen ve arkadaşların anlaşma gereğince ücretinizi aldınız mı? Evet, teşekkür ederiz efendim. Bu konuda çok iyi çalışıyorsunuz diye cevap verdi paralı asker. Afrikalı üzüntülü görünüyordu. Hoşça kal. Elinizden geleni yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. Elini uzattı ve iki adam el sıkıştılar. Bir şey daha var efendim dedi Shannon. Ben ve arkadaşlarım cipte otururken son olaylar üstünde konuştuk. Ne zaman olursa olsun eğer bize ihtiyacınız olursa bir haber göndermeniz yeter. Hep birlikte geliriz. Siz yalnızca çağırın. Arkadaşlarım bunu size söylememi istediler. General birkaç saniye süreyle ona baktı. Bu gece sürprizlerle dolu dedi yavaşça. Belki siz bunu bilmiyorsunuz ama benim önceki danışmanlarım ve ülkenin varlıklı kişileri de bu gece sınırı geçip düşmanlara kucak açmaya gidiyor. Ötekilerin çoğu da bir ayak almaz aynı davranışı yaparlar. Öneriniz için size teşekkür ederim Bay Shannon. Bunu hiç unutmayacağım. Tekrar hoşça kalın. İyi şanslar. Dört motorundan biri harekete geçtiği zaman General Super Constellation'ın içine girdi. Shannon birkaç adım geriledi ve 1,5 yıl süreyle emrinde çalıştığı adamı son kez selamladı. Size de iyi şanslar dedi, buna ihtiyacınız olacak. Ama bu sözlerinin duyulmadığını biliyordu. Geri döndü ve tekrar DC-4'e doğru yürümeye başladı. Kapı kapandığı zaman uçağın motorları çalışıyordu. Ama Van Cleef Super Constellation'ın pistte ilerleyip kalkmasını bekledi. Super Constellation DC-4'ü biraz geçince burnu havaya kalktı ve hızla yükselmeye başladı. İki uçakta da herhangi bir ışık yoktu. Ama Afrikalı pilot Super Constellation'ın ağaçların üstünde bulutların içine girerek güneye doğru gittiğini görebilmişti. İşte bundan sonra uçağını harekete geçirdi ve içindeki yüküyle birlikte havalandı. Uçak havalandıktan ancak bir saat sonra Van Cleef ikinci pilota ışıkları yakmasını söyledi. Bu süre içinde bir bulut kümesinden bir başkasına geçip gerektiği yerlerde hava boşluklarından sakınmaya çalışmıştı. Bunları yaparken de bir MiG'le karşılaşmamak için dua ediyordu. Ancak körfezden çok uzaklaştıktan sonra ışıkların yakılmasına izin vermişti. Arkasındaysa ancak Dore'nin karamsar günlerinden birinde çizmiş olabileceği resme benzer sefil bir görünüm vardı. Bir saat önce içindeki şeylere sımsıkı sarılı olan battaniyeler şimdi yerlere yayılmış, ıslanmış ve kir içindeydi. Bohçaların içinde olanlar şimdi uçağın yük için ayrılmış olan bölümünde iki sıra olarak dizilmiş kıvranıyorlardı. Beslenme yetersizliğinden şekil değiştirmiş, deri kemik kalmış 40 küçük çocuk. Rahibe Mary Joseph kabin kapısının arkasındaki çömeldiği yerden kalkıp açlıktan yarı ölmüş çocukların arasında dolaşmaya başladı. Her birinin alnında üstünde tükenmez kalemle bir şeyler yazılı plaster bantlar vardı. Bu bantlarda çocukların babalarının adları ve varsa rütbeleri yazılıydı. Genellikle kaybedenlerin rütbeleri pek önemsenmediği için çok azında rütbe yazılıydı. Uçağın kuyruk bölümünde bulunan 5 paralı asker yanan ışığın altında yol arkadaşlarına bakıyorlardı. Geçmiş aylar içinde buna benzer birçok görüntüyle yüz yüze geldikleri için içlerinde beliren nefret yüzlerinde yansımıyordu. İnsan zamanla her şeye alışıyor. Kongo, Yemen, Katanga ve Sudan'da da hep aynı şeylerle karşılaşmışlardı. Hep aynı öykü, her zaman çocuklar. Ve hiçbir seferinde de insanın elinden bir şey gelmez. Bu düşünceleri kafalarından geçirdikten sonra sigaralarını yaktılar. Güneş battıktan bu yana yanan ışıkların altında ilk kez birbirlerinin yüzlerini görebilmişlerdi. Üstlerindeki üniformaları ter ve kızıl toprak lekeleriyle kaplanmış, hepsinin yorgunlukları yüzlerinden okunuyordu. Grubun lideri sırtını tuvalet kapısına dayamış, ayaklarını ileri uzatmış, gözlerini pilot bölmesinin kapısına dikmiş oturuyordu. Adı Carlo Alfred Thomas Shannon'du. 33 yaşındaydı. Bir askerinki gibi kısacık kesilmiş sarı saçları vardı. Böylesine kısa kesilmiş saçlar tropik bölgeler için çok yararlı olur. Çünkü ne terin akmasını önler ne de bitlerin yerleşmesine olanak tanır. İlk adlarının baş harflerini bir araya getirerek arkadaşları ona Cat, Kedi Shannon adını takmışlardı. Çocukluğu doğduğu Kuzey İrlanda'nın Tyrone bölgesinde geçmişti. Küçük yaşta babası tarafından bir İngiliz okuluna gönderildiği için konuşmasından bir Kuzey İrlandalı olduğu anlaşılmazdı. 6 yıl önce Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nde 5 yıl görevli kaldıktan sonra ordudan ayrılarak merkezi Londra'da bulunan bir ticaret şirketinin Uganda şubesinde çalışmaya başlamıştı. Güneşli bir sabah muhasebe servisine uğrayıp parasını aldıktan sonra Land Rover'ını atlayıp batıya Konga sınırına doğru gitti. Bir hafta sonra da Stanleyville'de Mike Hoare'nin 5. Komanda Birliği'ne paralı asker olarak yazıldı. Hoare'nin görevden ayrıldığına ve yerine John Peters'in geldiğine tanık olduktan sonra yeni komutanıyla tartışmasından ötürü kuzeye, Paulis'teki Dönard'ın birliğine sürüldü. 2 yıl sonra Stanleyville isyanına katıldı. Fransızların Rodezya'ya yara bere içine gitmesinden sonra çiftçiliği bırakıp paralı asker olan Belçikalı Kara Jacques Schramm'in birliğine katılıp Bukavu'ya, oradan da Kigali'ye gitti. Kızılaş tarafından ülkesine geri gönderildikten sonra savaşmak için tekrar bir Afrika ülkesine gitti ve en sonunda bir birliğin komutanı olmayı becerdi. Ama kazanmak için zaman çok geçti, her zaman kazanmak için geç kalırdı. Onun hemen solunda Kuzey Zambezi'nin tartışmasız en iyi topçusu oturuyordu. Cape bölgesindeki Pearl'den gelmiş olan koca Jean Dupre 28 yaşındaydı. Ticaretle uğraşan bir babanın oğluydu. Ataları Fransa'daki dinsel özgürlüğü kaldıran Mazarin'in öfkesinden sakınmak için Afrika'ya göç eden protestanlardandı. Kocaman burnu, ince dudaklı ağzıyla çirkin bir görünümü olan yüzü yorgunluktan bir kat daha çirkin görünüyordu. Yanaklarında derin çizgiler vardı. Solgun mavi gözleri göz kapaklarının ardında kaybolmuştu. Kaşları ve saçları kir içindeydi. Yerde yatmakta olan çocuklara bakıp "Blixams, piçler" diye mırıldandı ve gözlerini kapayarak uyumaya çalıştı. Yanında bulunan Mark Vlaming boylu boyunca yere uzanmıştı. Geniş ve iri gövdesinden ötürü arkadaşları ona "Minik Mark" derlerdi. Ostend'den gelen bir Flandreliydi. Çıplak ayak 1.90 boyunda ve 120 kilo ağırlığındaydı. Bazı insanlar onun şişman olduğunu düşünebilir ama değildi. Ostend polisi ondan korkardı. Damarına basılmadığı sürece barışseverdi. Ama bir damarına basıldı mı onu kimse durduramazdı. Kendilerine iş sağladığı için şehrin camcıları ve marangozları onu çok severlerdi. Dediklerine göre Minik Mark'ın olay çıkardığı meyhaneler onarım için gerekli olan işçi sayısına bakılarak anlaşılırmış. Annesini ve babasını çok küçük yaşta kaybettiği için papazlar tarafından yönetilen bir yetimhanede büyüdü. Papazların baskısına ancak 13 yaşına kadar dayanabildi. Sonunda sabrı tükenince tek yumrukla bir papazı yere serdi ve kendini yetimhanenin dışında buldu. Bundan sonra bir süre ıslah evlerini dolaştı. Bir ara okula devam etti. Hapse girip çıktı ve sonunda orduya katılması birçok kişiyi dertten kurtardı. Albay Laurent yönetiminde Stanleyville'e inen 500 paraşütçüden biriydi. Görevleri burada bir Simba lideri olan Christophe Gbenye'nin tutuklayıp bir alanda topladığı din görevlilerini kurtarmaktı. Havaalanına indikten 40 dakika sonra Minik Mark gerçek işine kavuştuğunu gördü. Bir hafta sonra haber vermeden ortadan kayboldu. Belçika'ya geri gönderilmek istemiyordu. Bu nedenle de paralı askerlere katıldı. Minik Mark yumrukları ve omuzları bir yana bazukasıyla çok yararlı oluyordu. En sevdiği silah olan bazukayı bir tabanca gibi rahatça kullanıyordu. Libreville'e doğru uçakla gittikleri gece tam 30 yaşına basmıştı. Belçikalı'nın karşısına Jean-Baptiste Langarot diye oturmuş, her zaman olduğu gibi zamanın çabuk geçmesi için alışa geldiği şeyleri tekrarlıyordu. Kısa boylu, sağlam yapılı, esmer bir Korsikalıydı. Calvi'de doğup büyümüştü. 18 yaşındayken Fransa hükümetince askere çağrılmış ve Cezayir Savaşı'na katılan 100 bin askerden biri olmuştu. 18 aylık görevinin yarısında General Massu'nun yalnızca paralar adıyla anılan Kırmızı Bereli Komanda Birliği'ne katılmıştı. Cezayir'i tamamen bir Fransız sömürgesi yapmak için gizli ordu örgütünün yardımıyla kurulan paralı Fransız ordusuna katıldığında 21 yaşındaydı. Bir ara ordudan kaçmış, sonra tekrar katılmış ve 1961 Nisan'ındaki darbenin başarıya ulaşamamasından sonra ortadan kaybolmuştu. Fransa'da 3 yıl başka bir adla yaşadıktan sonra yakayı ele vermiş ve 4 yıl süreyle önce Paris'teki Sante, sonra Tours'ta ve daha sonra Île-de-Ré hapishanelerinin karanlık hücrelerinde yatmıştı. Yattığı süre içinde hiç de iyi bir tutuklu değilmiş. İki gardiyan da hayatları boyunca onu hatırlatacak izler bırakmış. Gardiyanlara saldırmak suçundan birkaç kez eşek sudan gelinceye kadar dayak yemiş, cezasını hiç eksiksiz çekmiş ve 1968'de özgürlüğüne kavuştuğu zaman içinde tek bir korku kalmış. Kapalı yerler, hücreler ve deliklerden korkmaya başlamış. O günden sonra da bir daha girmemek için yemin etmiş ve bu yolda hayatını bile vermeye karar vermiş. Salıverildikten 3 ay sonra Afrika'ya gitmiş ve Shannon'ın yanında paralı asker olarak savaşmaya başlamış. O geceki uçuşları sırasında 31 yaşındaydı. Çocukluğunda Korsika'da kullanmaya başlayıp Cezayir sokaklarında üne kavuşmuş olduğu silahı hapishaneden çıkar çıkmaz eline almış. Sol bileğinde eskiden berberlerin ustalarını bilemek için kullandıkları kayışa benzeyen geniş bir kayış vardı. Bileğine iki kanca ile tutturuyordu. Boş zamanlarında onu eline alır, kayışın kancasız yanını çevirerek sol bileğine sarardı. Libreville'e giderken de bu kayışı sol bileğindeydi. Sağ elinde ise bıçağı vardı. Kemik saplı ve 20 santimlik ucu bulunan bu bıçağı çok çabuk kullanırdı. Kurbanı ancak bıçağı kılıfına soktuktan sonra öldüğünü anlardı. Boş zamanlarında bıçağını uyum içinde kayışın üstünde gezdirirdi. Zaten keskin olan bıçak her darbede biraz daha bileniyordu. Bu hareket onun sinirlerini yumuşatıyor ama ötekilerin sinirine dokunduğu halde kimse yakınmıyordu. Küçük adamın acı gülümsemesini görenler, hatta onu tanıyanlar bile alçak sesle de olsa onunla tartışamazdı. Langarotti ile Shannon'ın arasında sıkışıp kalmış olan Alman Kurt Semler grubun en yaşlısıydı. 40 yaşındaydı ve bu meslekte en eski olanlarıydı. Paralı askerler ve onların emrindeki Afrikalıların taşıdığı çapraz, kemikli, kuru kafa işaretini bulan oydu. Müttefiklerin bir önceki gün yitirdikleri askerlerin kafalarını kazıklara geçirerek 5 millik bir alanı cephe olarak belirleyen de oydu. Bu olaydan sonra geçen bir ay içinde en az çarpışma bu cephede olmuştu. 1930'da doğmuş, çocukluğu Hitler devrinde geçmişti. Sonraları Todt örgütüyle birlikte Rus sınırında ölen Münihli bir mühendisin oğluydu. Yaşadığı Alman çocukları gibi o da 15 yaşında ateşli bir Hitler savunucusuydu. Savaş sırasında kendisinden küçük ve 70 yaşından büyük kişilerden oluşan bir birliğin komutanlığını yapmıştı. Görevi ellerindeki bir Panzerfaust ve 3 mekanizmalı tüfekle General George Patton'ın tanklarını durdurmakmış. Bu görevde başarılı olamamaları hiç kimseyi şaşırtmamış. Yetişme çağını Amerikan istilası altındaki Bavira'da geçirdiğinden o günden bu yana Amerikalılardan nefret eder. Kısa bir süre onu rahip yapmak isteyen dindar annesinin yanında kalmış. 17 yaşında kaçarak Fransa sınırını geçmiş. Strasbourg'a giderek bu şehirdeki kaçak Alman ve Belçikalıları toplamak için kurulan yabancı askerler bölüğüne yazılmış. Sidi Bel Abbes'te bir yıl kaldıktan sonra seferi güçlerle Çin Hindi'ne gitmiş. Orada 8 yıl kaldıktan sonra da Dien Bien Phu'ya. Daha sonra ise Turan, Danang'da ciğerlerinden geçirdiği bir ameliyattan ötürü Hanoi'deki son katliamı görememiş. Yerine Fransa'ya geri dönmüştü. İyileştikten sonra 1958'de seçkin askerlerden kurulu 1. Yabancı Paraşütçü Alayı'na başçavuş rütbesiyle katılıp Cezayir'e gitti. Bir kez tabur, bir kez de alay alarak Hindi Çin'de yenilgiye uğrayıp da sağ kalan 1. Yabancı Paraşütçü Alayı'nın bir avuç askerinden biriydi. Yalnızca iki kişiye saygı duyardı. Birinci, yenilgiye hedef olan yabancı paraşütçü alayının, o zamanlar bölüktü, komutanı Albay Roger Folcua'ya ve başka bir savaşçı olan Gabon Cumhuriyeti'nin kuvvet komutanı Le Bras'a. Le Bras, uranyum madeni zengin olan bu ülkeyi Fransızlar için güvence altında tutardı. Bir zamanlar onun komutanı olan Albay Mark Rodin bile gizli ordu örgütünün yenilgisi üzerine onun gözünden düşmüştü. Semler Cezayir baskınında önemli rol oynayan ve daha sonraları Charles de Gaulle tarafından dağıtılan 1. Yabancı Paraşütçü Alayı'nda da yer almıştı. Fransız subaylarının dediklerini harfi harfine yerine getirmiş ve daha sonraları Cezayir'in özgürlüğe kavuşmasına hemen sonra 1962 Eylül'ünde Marsilya'da yakayı ele verip 2 yıl hapis yatmış, 20 yıl boyunca ilk kez 1964'te hapishaneden çıkıp Sivi Caddesi'nde dolaşırken eski hücre arkadaşlarından biri tarafından ona Akdeniz'de kaçakçılık teklifi yapılmıştı. İtalya'da bir yıl hapiste geçen süre dışında 3 yıl boyunca içki, altın ve ara sırada silah kaçakçılığı yapmıştı. Sonunda yeterince servet sahibi olmuştu ama bu kez de İtalya Yugoslavya arasında yaptıkları sigara kaçakçılığı sırasında iş ortağı her iki tarafı da dolandırıp suçu onun üstüne atarak eline geçen parayla kaçmıştı. Kavga seven birçok kişi tarafından aranmaya başlanan Zemler deniz yoluyla İspanya'ya geçmiş, Lizbon'a maceralı bir yolculuk sonunda varmış, orada silah satıcısı bir arkadaşına sığınmış ve bir gün gazetede gördüğü bir yazı üzerine savaşmak için Afrika'ya geçmişti. Shannon onu görür görmez hemen yanına aldı. Çünkü onun bu tür savaş üzerine tam 16 yıllık bir tecrübesi vardı ve bu konuda hepsinden daha çok şey biliyordu. Libreville'e giderken o da sızmıştı. DC-4 havaalanına yaklaştığı zaman şafağın sökmesine 2 saat vardı. Çocukların inlemelerinin yanı sıra bir ses daha duyuluyordu. Biri ıslık çalıyordu. Bu Shannon'du. Arkadaşları onun bir eyleme giderken ya da bir eylemden dönerken ıslık çaldığını bilirlerdi. Islıkla çaldığı parçanın adını da biliyorlardı. Çünkü onlara bu şarkının adını bir kez söylemişti. Şarkının adı Spanish Harlem'di. Funcleave Kontrol Merkezi ile konuşurken uçak Libreville havaalanının üstünde dolanıyordu. Uçak inip de pistin sonunda durmak için yavaşlayınca bir cip uçağa doğru ilerlemeye başladı. İçindeki iki Fransız subayı Funcleave'e onları izlemesini ve gösterdikleri yerde uçağı durdurmasını işaret ediyorlardı. Uçak merkez terminal binasının oldukça uzağındaki küçük kulübelerin olduğu yere gelince durması için işaret verildi. DC-4 durdu ama motorları hala çalışıyordu. Birkaç saniye içinde uçağın arka kapısına bir merdiven dayandı ve ikinci pilot içeriden kapıyı açtı. Açılan kapıdan içeri doğru bir Fransız asker kepi uzandı. Kepin hemen altındaki burun içerideki kokudan rahatsız olmuştu. Fransız subayının gözü uçağın içindeki 5 paralı askere takıldı. Eliyle peşinden gelmelerini işaret etti. Onlar uçaktan inince ikinci pilota kapıyı kapamasını işaret etti. Kapı kapandıktan sonra uçak tekrar merkez terminal binasına yöneldi. Orada uçaktaki çocukları Fransız Kızılaçı'nın doktor ve hemşireleri bekliyordu. Uçak harekete geçince yerdeki 5 kişi pilota teşekkürlerini gösteren 1-2 işaret yaptıktan sonra dönüp Fransız subayının peşine takıldılar. Bir saat bu kulübelerin birinde tıkılıp kaldılar. İçerisi hiç de rahat değildi. Tahta sandalyelerin üstünde oturup beklediler. Bu süre içinde Fransız görevlileri arada bir gelip kapıdan onlara şöyle bir bakıp gidiyorlardı. Görevlilerin gözünde onlar Fransız argosunda Les Affreux diye adlandırılan korkunç kişilerdendiler. Sonunda kulübenin dışında bir cipin durduğunu ve ardından onlara doğru yaklaşan ayak seslerini duydular. Kapı açıldığında karşılarında teni güneşten yanmış, koyu sarı renkteki tropik bölge üniformasıyla sert hattı ve yüksek rütbeli bir subay gördüler. Başındaki beresinde sırma şeritler vardı. Keskin bakışlı beresinin önünden taşmış demir grisi saçlı, göğsündeki 5 şerit kordelanın üstünde paraşütçü işareti taşıyan bu subayın karşısında Sam'lerin hazır ola geçmesi, Shannon'a subayın kimliği hakkında gereken ipucunu vermişti. Artık gelen konuğun Shannon'a tanıtılmasına gerek yoktu. Efsaneleşen Le Bras karşılarındaydı. Hindi, Çin, Cezayir savaşçısı her biriyle el sıkıştı. Zemler'in önünde ötekileri oranla biraz daha çok durdu. ''Nasılsın Zemler?'' dedi yavaşça, yüzünde bir gülümseme belirmişti. ''Hala savaşıyorsun ama artık er değilsin. Gördüğüme göre yüzbaşı olmuşsun.'' ''Evet komutanım, pardon albayım, geçici olarak.'' Le Bras birkaç kez başını salladı, sonra hepsine döndü. ''Hepinizin rahatını sağlamaya çalışacağım. Banyoya, tıraşa ve yiyeceğe ihtiyacınızın olduğu apaçık ortada.'' Göründüğü kadarıyla üstünüzdekilerden başka da giyeceğiniz yok. Bunlar da sağlanacak. Korkarım bir süre için ortalığa çıkamayacaksınız. Bu yalnızca bir tedbir. Şehirde bir sürü gazeteci var. Onlarla görüşmekten kaçınmalısınız. Mümkün olan en kısa sürede Avrupa'ya dönüşünüzü sağlayacağız. Söylemek istediği her şeyi söylemişti. Bu nedenle durdu, sağ elini beresinin ucuna doğru kaldırdı ve sonra geri dönüp gitti. Bir saat sonra kapalı bir kamyonla yaptıkları yolculuk sona ermiş ve arka kapısından girerek kalacakları yere gelmişlerdi. Havaalanından 500 metre ötede caddenin öteki yanında, şehirden millerce uzakta yeni bir yapı olan Gamba Oteli'nin en üst katındaydılar. Her birine bir oda ayrılmıştı. Onlarla birlikte gelen genç bir subay yemeklerini de aynı katta yemelerini ve haber verilinceye kadar orada kalmalarını söyledi. Hemen hemen bir saat sonra elinde havlu, diş macunu ve fırçaları, tıraş takımı, sabun ve süngerle döndü. Bir tepsi kahve ondan önce gelmişti. Her biri sabun kokan banyoların içine neşeyle girdiler. 6 aydır ilk kez yıkanıyorlardı. Öğle üzere askeri bir berber ve onlara çorap, pijama, lastik ayakkabı, iç çamaşırı, pantolon, gömlek getiren bir onbaşı geldi. Üstlerine olanları seçtiler, onbaşıda arta kalanları alıp geri döndü. Saat 1'de yemek getiren 4 garsonla birlikte gelen subay, onlara balkonlardan uzak durmalarını söyledi. Eğer içlerinden jimnastik falan yapmak gelirse de odalarında yapmalarının gerektiğini bildirdi. Aynı gün akşamüstü onlara kitap ve dergiler getireceğini ama bunların İngilizce olacağına garanti veremeyeceğini de sözlerine ekledi. Savaş süresince çıktıkları son izinden bu yana 6 ay geçmişti ve hiçbiri bu süre içinde böylesine yemek yememişti. 5 adam yemeklerini yedikten hemen sonra yataklarına girip uyudular. Onlar geçen süre içinde unutmuş oldukları yumuşak yataklarında horlarken Van Cleef DC-4'ü ile havalandı. Gamba Oteli'nin bir mil ötesinden geçerek Caprivi ve Johannesburg'a gitmek için güneye yöneldi. Onun da görevi sona ermişti. Beş arkadaş bu otelin en üst katında 4 hafta kaldılar. Bu süre içinde gazetecilerin onlara olan ilgileri kaybolmuş ve gazetelerinin yöneticileri tarafından boş yere zaman harcamamaları için geri çağrılmışlardı. Bir akşamüstü Le Bras'ın adamlarından biri onlara haber vermeden çıka gelmişti. Onların yanına geldiğinde ağzı kulaklarına varıyordu. ''Baylar, size bir haberim var. Bu gece uçakla buradan ayrılıyorsunuz. Paris'e. Hepiniz için bu geceki Afrika Hava Yolları'nın 23.30'da kalkacak olan uçağında yer ayrıldı.'' Beş adamı oldukça sıkan bir tür tutsaklığın sona ereceğini bildiren bu haber neşelerini yerine getirdi. Douala ve Nice'e uğrayan uçağın Paris'e varması 10 saat aldı. Bir sonraki gün saat 10'a gelirken soğuk bir Şubat sabahında Le Bourget havaalanına indiler. Havaalanının çay salonunda birbirleriyle vedalaştılar. Dupre, Orly Havaalanı'na bir otobüsle gidip oradan Güney Afrika Hava Yolları'nın ilk uçağıyla Johannesburg ve Cape Town'a gideceğini söyledi. Zemler Orly'ye kadar onunla birlikte gitmeyi ve oradan da yalnızca gezmek için bile olsa Münih'e gitmek istediğini açıkladı. Vlaming, Nordgarn'a gideceğini, oradan ilk ekspresle Brüksel'e geçip Ostende trenine bineceğini söyledi. Langarotti ise Lyon garına gidip Marsilya trenine binecekti. Shannon'a bakarak birbirimizle haberleşelim dediler. Shannon onların lideriydi ve onlara iş bulmak onun elindeydi. Başka bir anlaşma, bir başka savaş. Aynı şey ötekiler için de geçerliydi. Herhangi biri bir grup işini duyarsa Shannon'a haber verip grubu bir araya toplayacaktı. Bir süre için Paris'te kalacağım dedi Shannon. Burada iş bulma olasılığı Londra'ya göre daha çok. Birbirlerine adreslerini verdiler. Kimisi ev, kimisi de sürekli gittikleri meyhanelerin adresini vermişti. Bundan sonra ayrılıp kendi yollarına gittiler. Afrika'dan dönüşleri tam istedikleri gibi olmuştu. Çünkü alanda onları bekleyen tek bir gazeteci bile yoktu. Ama onların döneceği birinin kulağına gitmişti. Bu adam da Shannon'ı bekliyordu. Ötekiler ayrıldıktan sonra grubun lideri terminal binasının dışına çıktı. ''Shannon!'' Bu ses adını Fransızca olarak söylemişti ve tonu da bir dostunkine benzemiyordu. Gözlerini kısıp sesin geldiği yöne doğru dönen Shannon 10 metre gerisinde duran adamı gördü. İri yarı, bıyıkları aşağı doğru sarkan biriydi bu. Üstünde kış soğuğundan korunmak için giymiş olduğu kalın bir palto vardı ve Shannon'la yüz yüze gelinceye kadar yürüdü. Görünüşe göre her ikisi de birbirlerini inceliyordu. Bakışlarında dostluktan iz yoktu. ''Rooks'' dedi Shannon. ''Döndünüz demek.'' ''Evet, döndük.'' Alaycı bir gülümseme belirdi Fransızın dudaklarında. ''Kaybettiniz.'' ''Sonucu değiştirmek gücümüzün dışındaydı.'' ''Sana bir öğüt dostum.'' diye atıldı Ruz. ''Kendi ülkene dön, burada kalma. Akıllıca bir iş olmaz. Burası benim şehrim. Burada yapılacak bir anlaşma olursa bunu ilk ben haber alırım ve bu işi bitiririm. Üstelik bu işe girecekleri de ben seçerim.'' Shannon cevap vereceği yerde sırada bekleyen taksiye doğru yürüdü ve elindeki çantayı arka koltuğa bıraktı. Ruse onun peşinden gidiyordu, kızgınlığı yüzünden okunuyordu. ''Dinle beni Shannon, seni uyarıyorum.'' İrlandalı ona doğru döndü. ''Hayır, sen beni dinle Ruse. Paris'te canımın istediği kadar kalacağım. Kongo'da beni hiç etkilememiştin, şimdi de etkilemiyorsun. Ayağımın altında dolaşma.'' Taksi hareket ettiğinde Ruse öfkeyle baka kaldı. Park yerinde bıraktığı otomobiline giderken kendi kendine söyleniyordu. Arabasını çalıştırdı, vitese taktı ve birkaç saniye öylece durdu. ''Bir gün bu piçi öldüreceğim.'' dedi kendi kendine. Ama bu düşünce bile kaçan keyfini yerine getirmemişti.